Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan. Kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrolaya tekrar başlıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Mehmet abi size de hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Sağ
olun, teşekkür ederiz.
Mikrofon ayarını yaptınız Mehmet abi?
Yaptım şimdi.
Siz gerçekten çok iyi ders alan bir program sunucusunuz. Sizi bir tarif etmişlerdi, hatırlıyorum ben. Böyle bir parmak şey göstermişlerdi.
Evet.
Bir ölçü göstermişlerdi. Ölçü. Ağzınızla mikrofon arası nasıl bir ölçü olması gerektiğini. Benim muhtemelen sesim patlıyordur hala. Ama siz gayet derinden ve deruni bir şekilde. Çünkü ölçülere uyuyorsunuz.
Ölçülere ben çok uyarım. Fakat orada arkadaşımız gösterdi tabii bize ölçüyü. Bir karış ölçü.
Murat Bey kardeşimiz.
Bir karıştı. Fakat ben şunu anlamış değilim. Ben bir karış ayarlıyorum ama herkesinki eşit değil ki boyutu. Yani anladın mı? Ben acaba fazla mı, eksik mi? Ama ben kendimin bir karışına göre yapıyorum.
Tabii zaten oradaki muhtemelen o öznelliği, yani elin kendi ölçüsü sesle de alakalı olduğu için.
Ha, yani, sese paralel tabii, yani elin büyüklüğü sesin volümüne
sonuçta
de paralel, öyle mi?
Altın oran efendim. Dünyada bütün böyle insanlar.
Ben onu hiç düşünmedim. Evet.
Tabii tabii. O yüzden böyle bir yüzün herhangi bir yerindeki bir ölçüyü çözebilen birisi insanla ilgili her türlü
fakat ölçüyü hocam, çözer muhtemelen. Geçen bir yazı okudum ben de. Hani o yazıda İLAM'da bir aylık sohbetler oluyor ya. Ona rastlamış bir yazar, bir milat yazarı gazetesinde. Orada çok bilerek gelmemiş ama ya bir sohbet başladı, büyük bir grup var diyor, girdi diyor. Ben de dinlemeye başladım diyor. Nasıl diyor, yükselmeyen bir ses, bir sükunet içinde meseleleri anlatıyor. O zaman anladım ki yani böyle ses yükselmeden, bağırmadan bir vaaz da verilebilir. İnsanlar tesir altında kalabilir vesaire diye hakikaten...
Güzel
hocam,
bir tespit
biz alışmışız böyle ses yüksek yüksek konuşunca sanki falan daha tesirli oluyormuş gibi. Evet. Demek ki sesin volümüyle tesiri arasında da her zaman net bir ilişki yok.
Evet. Muhtemelen Mehmet abi bu kalp ritmidir.
Doğru.
Yani kalpten gelen sesin aslında volümü belli yani. Tınısı belli bir düzeyi var. O düzeyi tutturabildiğiniz zaman bağırmaya da ihtiyacınız olmuyor. Hani meşhur hikayedir ya, bir hak dostu evladıyla beraber bir kervanın yanından geçerken kervanın içinde bir gürültü kopmuş.
Evet.
Bir aile kapışmışlar. Kocası kadın hanımına bağırıyor. Hanım kocasına bağırıyor. Çocuklar ağlıyorlar falan filan. Evladım ne oluyor orada demiş. Efendim demiş, aralarında bir nizâ çıkmış. Yok onu sormuyorum evladım demiş. Ya bunlar demiş seslerini birbirine fısıltıyla bile duyurabilecek derecede yakın insanlar. Niye birbirlerine bağırıyorlar bunlar? Onu anlamaya çalışıyorum. Evet. Deyince evlat, yani öğrencisi, bir dersin geldiğini anlamış, susmuş. Bunun üzerine demiş ki, bunlar demiş aslında çok yakınlar ama kalpleri birbirlerinden çok ayrı düştü. Evet. Çok uzaklaştı. Dolayısıyla aslında bağırarak kalplerine birbirlerinin seslerini duyurmaya çalışıyorlar demiş. Gerçekten bu çok önemli bir ölçü Mehmet abi.
Biz de görüyoruz bazen, yani değil mi? Mesela istediğim mücadele de olsun. Yani ister bu bir hak mücadelesi olsun, ister başka bir siyasi mücadele olsun. Yani sesi sanki çok çıkan daha üstünmüş gibi, haklıymış gibi. Halbuki hiç öyle değil yani.
Evet.
Ama bunları da tabii genel taban ne istiyor senden? Hani genelde tartışma programlarında falan ne reyting yapar? Böyle insanlar kapışacak, birbirini aşağılayacak vesaire.
Ne kapak yaptı ya falan böyle.
Falan diyecek. Yani böyle prim yapacak.
Halbuki nefsin hazzına talip insanlar. Ya. O yüzden büyükler demişler ki sesini değil sözünü yükselt demişler.
Yükselt. Evet. Yani. Ama o sözden de anlayan gelsin demişler.
Evet, o da var.
Yani o anlaşılmıyor.
Seviye düşük olunca da Mehmet abi gerçekten.
Doğru, maalesef.
Şimdi bu birazcık son dönemde ben hani tabii bir seçim satım halindeyiz. Konuştuklarımız da ona göre belki yanlış da yorumlanabilir ama bu haklılık meselesinin gerçekten tam da sizin ifade ettiğiniz gibi sesini yükseltmekle eş sayıldığı, işte bir takım argümanların böyle karşı tarafı rencide edecek şekilde başına geçirildiği. Ya siz bir ortak işte bir yerde yaşıyoruz hep beraber, yani yüzümüze bakacak kıvamda kalmamız lazım. Yani bu bir hak hukuk meselesi ise, yani insanlar hata yapabilirler. Belli bazı asgari müşterekler vardır. Oralarda kesinlikle onu konuşturmayız. Sesimizin son volümüne kadar onu bağırırız, konuşuruz, ederiz falan filan ama kendi aile içi meselelerimizde de böyle birbirimizi kıracak, rencide edecek, yok sayacak, onu böyle tamamen üstünü çizecek şekilde bir muamelede doğrusu insanın hocam, içi kaldırmıyor. Mehmet abi içi kaldırmıyor.
Bak
yani.
Mesela hak ve hakikatse vicdan da herkeste var. Yani insanda var vicdan. Yani bu artık vicdan nerede körleşiyor? ideolojilerin ideolojiler vicdanları köreltiyor hocam.
Tarafgirlik.
Evet, bu yani hani öyle diyor ya Bediüzzaman'da. Bir tarafta şeytan gelse, bir tarafta melek olsa, melek senin dediğine katılmazsa, şeytan katılsa sen gidiyorsun şeytanı tutuyorsun. Aynen böyle. Bu en son örneği nerede gördük hocam? Yeni Zelanda'da.
Evet.
Oranın başbakanı, bak başbakanı, kadın başını örttü ve bütün halka da demiş ki başınızı örtün gelin. Herkes başını örttü geldi oraya, o mekana ve o alışveriş merkezlerine büyük şeyler kurulmuş hocam.
Ekranlar
kurulmuş ve oralarda
Cuma namazı canlı yayınlandı böyle.
Cuma namazı canlı yayınlanıyor ve bütün halk saygı duruşu şeklinde Cuma namazı ezanı bitene kadar hem ezanı hem Cuma hutbeyi namazını saygı duruşu şeklinde dinliyor hocam ya.
Evet.
Ya ben şu geldiğimiz noktayı düşünüyorum. Ya bu Yeni Zelandalı bir adam bunu yapıyor. Dini bir olmayan, dili bile olmayan, başka hiçbir şey biri olmayan ama bir hakperestlik namına. Ben de sonra geliyorum buraya, biri dese ki başınızı örtün bir yere gelin dese, efendim biri gelse de o resmi bir toplantıda başını örtse, biri gelse ki yani şu geçen haftaki hadiseyi biliyorsun, ezana şöyle mi dendi böyle mi dendi, evet, hadi evet, orada dendi denmedi ama biz biliyoruz ki milletin ezanın yüksek sesinden rahatsız olduğunu, müezzinlere camilere saldırdığını. Ya bir Yeni Zelanda'ya bakıyorsun, bir de bizim bu artık bu ideolojiden gözleri kararmış insanlara bakıyorsun.
Abi azgın güruh her tarafta var ya. Evet. Batı'da da var o azgın güruh.
Var.
Yani tamamen işte İslam'ı terörizmle eş sayıp bizi bir avuç, bir kaşık suda boğmaya çalışan bir güruh. Siyasetçisinden iş adamına, efendim askerinden bilmem sıradan halkına kadar böyle bir azgın güruh var. Ama vicdanı dümura uğramamış tipler de var. İşte mesela bu son hadise bize onların da aslında. Dolayısıyla Batı yekpare değil. Nasıl Türk milleti yekpare değil. Biz de sonuçta kendi içimizdeki beyinsizler, gafiller yüzünden. Yani her an böyle bir
hayır bir çatışma ortamına sürükleniyoruz. Yani
evet, evet.
Ne lüzumu var kardeşim? Bak şuraya kadar bu çok konuşuldu değil mi? Son 40 senedir bunu konuşuyoruz. Başörtüsü simge midir? Ezan simge midir kardeşim? Simgedir ya. Yani bunu nerede gördük? Aha Yeni Zelandalı adam sana destek vermek için başını örttü, ezanı dinledi. Sükunet içinde dinledi
tabii,
ya.
Tabii tabii aynen.
Yani şimdi sen simgeymiş değilmiş de bilmem neymiş onu geç. Simgeydi değildi. Netice Allah'ın emridir ya. Ya buna bir saygın yoksa bugün bunun üstünden mücadele ettiysen bunun sendromu bende hala devam ediyor. Bunu hala yok etmiş değilsin.
Hayır abi kendilerine hep söyledikleri bir şey var ya insana saygı, insana saygı, insana saygı. Yahu bu adam bunun Allah'ın emri olduğunu düşünüyor, takdir ediyor ve buna bu şekilde inanıyor. Ben sana Allah'ın emrine ki inanmıyorsun. İnan demiyorum. Sen insana inanıyorsun
saygı
ya.
Duy.
O zaman insana saygı duy ya.
Evet. Ya bir de bize geliyorlar şöyle oldu böyle seçim satım haline girildi diye. Bu korkuyu bende devam ettiriyorsun ya. 28 Şubat'ta ne yaptıysan bunun üstünden... Gezi Parkı'nda böyle bir şey buldun, yol buldun kendine birkaç hafta. Aynı eziyetleri yaptın ya. Ben kabataş mabataş demiyorum ya. En az onlarca, yirmilerce örnek veririm bizzati adamıyla
evet,
sana.
Evet.
O sadece başörtülü olduğu için o süreçte nasıl insanlar saldırıya uğradı?
Doğru.
Nasıl tazike uğradı? Hala bunu içinde taşıyorsun. Bunu içinden atmadığın müddetçe bu toplumu barış ortamında rahat ettirmeyeceksin ya.
Evet.
Bırak bu işlerle uğraşma.
Evet. Hala normalleşme kaygısı çekiyorsak.
Şu Yeni Zelanda'dan örnek al
evet
ya.
Evet. Evet. Dolayısıyla o azgın güruh hep olacak Mehmet abi.
Evet.
Ben onun
evet
böyle bir iyileşmesini veya bir yere gelmesini çok beklemiyorum. Ama ben şunu bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizim dik duruşumuz bunların böyle olduğuna dair efendim pabucu bunlara bırakmamakta gerektiğine dair efendim sağlam duruşumuzu devam ettirmemiz lazım. Yekpare olmalıyız, bölünmemeliyiz, bütünleşmeliyiz diye doğrusu düşünürüm. Mehmet abi seçim satım haline girdik dedik. Biz şimdi tabii sonuçta Allah en hayırlısını versin diye dua ediyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde muhtemelen böyle bir takım gelişmeler olur mu ondan da emin değilim. Şimdi son viraja girince son
evet
kozlar hep böyle son
ha, hafta son düzlük.
Son düzlüğe girildi evet. Fakat ben o seçimden değil de başka bir seçimden sizin daha uzmanlık alanınız olduğunu düşündüğüm bir seçimde.
Yönetim organizasyon seçimi mi var? Ne,
seçimler hep yönetim organizasyon işidir Mehmet abi zaten. Evet. Her halükarda siz seçimle ilgili söyleyecek bir sözünüz olur. Gönlünüzü verdiğiniz renkleri için diye böyle uzun uzun tirat çekebilirim ama çekmeyeyim. Galatasaray'ın bir şeyi var Mehmet abi.
Neyi var?
İlginç bir şey oldu dün.
Evet.
Normalde herhalde tüzüğe göre yönetim kurulunun ortaya koyduğu bütçenin ibra edilmesi lazım. İbra temize çıkmak demek. Yani onaylanma yani. Evet.
Bir yönetimsel ibra, iki bütçesel ibra var.
Evet. Dün olan neydi? Olmayan daha doğrusu.
Bütçeyi ibra ettiler, yönetimi ibra etmediler.
İbra etmediler. Yani dolayısıyla yönetim şu anda tekrar düştü. Seçime gidecek. Düştü. Bir ay içerisinde seçilecek. Evet. Adayı da olamayacak değil mi başkan?
Olamıyor.
O da çok ilginç bir şey olmuş. Yani yönetimsel İbrahim'i halledemediysen demek ki bir ay içerisinde bırakacaksın bu işi. Şimdi bu aday nasıl bir adaydı profil olarak? Sonra nasıl bir atraksiyon bekliyorsunuz önümüzdeki dönem içerisinde? En önemlisi de şu. Yahu kardeşim Erkam Radyo'da bir tane efendim futbol kulübünün bir efendim İbra meselesini biz niye böyle gündeme getiriyoruz? Aslında buradan yola çıkarak ben doğrusu keskin ve ince zekanızın da bir efendim ortaya çıkacağı önümüzdeki seçimlerle de alakalı topyekün bütün efendim mevzuyla da alakalı bir değerlendirme yapacağınızı doğrusu bekliyorum.
Allah Allah.
Biz aslında böyle yaptığımız böyle ince katmanlı açıklamaları böyle önden şey yapmazdık böyle çok afiş etmezdik ama bu sefer öyle olsun.
Evet.
Sizin katmanlı açıklamanızı bekliyoruz Ömer abiciğim. Peki. Buyurun. Galatasaray konumuz yani başka bir şey değil.
Peki.
Buyurun.
Peki şöyle söyleyelim yani Galatasaray'ın son seçimi diyelim.
Son seçimi.
Evet. Yani son seçimi derken işte dün gece oldu. Bu çok taze bir hadise.
Evet.
Fakat hani sen bizi ilgilendirmez falan diyorsun ya aslında yani gazetelerin birinci sayfalarına yansıyan her şey bizi ilgilendiriyor. Bu programın
doğru
formatı o.
Doğru. Yok şey olarak söylüyorum ben bizi ilgilendirmez derken bazı dinleyicilerimiz yahu şimdi biz hani biraz daha
ne
böyle
alaka?
Galatasaray futbol ben çok ilgili değilim gibi düşünebilirler diye özellikle evet önünü açmak için söyledim evet ama onun çok ilgili olduğunu birazdan anlayacağız evet herhalde. Evet buyurun.
Hocam birincisi bir şeyi açıklamayla başlayayım. Biz gönlümüzü Galatasaray falan gibi böyle fani şeylere verebileceğimiz şeyleri bile sevmemeye odaklanmışız. Biz gönlümüzü bir tek şeye vermeye niyet ettik. Başkası hiçbir yerine vermeyiz.
Elhamdülillah.
Onun için hiç de umurumda değil o manada. Gönlümü vermem. Ama insanın da bir aklı var. O da ayrı bir şey.
Tahrik etmek evet için bazen böyle söyleyebiliriz Mehmet abi.
Aklıyla bu da seçim yapar.
Evet. Radyocu tarzında diyelim.
Tamam. Şimdi böyle bir seçim oldu ve Galatasaray hakikaten diğer üç kulüpten bahsedelim. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Diğerleri de çok böyle şeye yani 100 senelik bir geçmiş, başka şeylerin temsili önemli bir şeydir. Ve bence de burada katmanlar var. Hakikaten 1900 belki 60'lara kadar, 70'lere kadar belki çekebileceğimiz, 70'lerden biraz daha Türkiye'nin açıldığı 80'lere kadar, sonra 90'lara ve bugünlere kadar birkaç katmanda düşünebiliriz bu futbol hadisesini. Doğrusu Türkiye'nin açılım süreciyle birlikte de bunlar paralellik gösteriyor ama tarihi bir geçmiş de var. Yani daha evvel de bahsetmiştik bunları. Mesela denir ki Beşiktaş'ın taraftarı daha böyle halk tipidir.
İşçilerdir değil mi?
Gibi. Evet böyledir. Fenerbahçe'nin daha memur tipidir. Galatasaray'ın da daha böyle eşraf tipidir derler.
Yani mesela lümpen çok hoş bir ifade değil ama evet hani biraz daha orta esnaf değil mi? Memur. Daha böyle evet orta gelirli kesim Fenerbahçe'dir. Galatasaray biraz daha evet elittir.
Tabii öyle söylerler.
Evet. Galatasaray evet lisesine dayandırırlar.
Lise çıkışlı olması Fransız da önemlidir. Ekolü. Fransız ekolü önemlidir. Bir de mesela bunu azınlıklarla denklediğin zaman da Beşiktaş taraftarı genelde Ermeni, Fenerbahçeliler Rum, Galatasaray'da Yahudi azınlık daha tutar diye söylerler. Yani onların takımıdır diye söylerler.
Tamam, tamam. Yani Lefter mesela şeydi değil mi? Rum'du.
Tabii. Ya sade lefterlik değil yani. Hani genel şeyi
yok,
de
evet,
öyledir.
Şey
hani
evet
mesela Rumlar daha böyle şeydir Ermeniler daha alt bir şeydir. Yani
zanaatkardır,
böyle
evet
ayakkabıcıdır vesairedir şudur budur. Rumlar ona göre daha biraz daha ticaret ehli falandır. Yahudiler de malum zaten parayı yönetirler, şeyi yönetirler. Böyle de bir şey vardır, kabul vardır aslında ama çok şu anda gündemde olmayan şeyler. Velhasıl bugünlere geldiğimizde en son tahlilde yine bu yönetimlerde, Galatasaray'ın yönetiminde bir damar vardır yani. Bu hem o Galatasaray liseli olma. Çünkü Galatasaray'da üye olmak, Galatasaray liselerinin tabii bir üyeliği vardır. Ve kabul görenler üye olabilir. Oradan bir elemeyle geçilir. Ve o babadan oğula da geçer o üyelikler. Yani senin baban üye ise, ölmüşse sen onun hakkını devam ettirebilirsin mesela. Beşiktaş'ta da oradan bir tane çarşıdan bir manav, bir balıkçı seni önerse olursun üye. Tamam mı? Öyledir yani.
Ama Beşiktaş'tan alınmasın
evet, Mehmet abi. Yok ya, çarşı grubu işte.
Çarşı
yani.
Grubu. He,
böyle bir ruhu var yani. Fenerbahçe'de de parası müteahhitsen vesaireysen falan sen girersin zaten.
Evet, evet.
Son dönemde aslında onlar da Aziz Yıldırım'ın yaptığı bir işte 20 bin kişiye çıkardı şeyi. Yönetim kurulunu. 20 bin kişi büyük.
Genel yaratan. Kurulu.
Evet evet. Genel tabii kurulu. Tabii. Galatasaray'ınki yine 2 bin kişilerdedir mesela. Beşiktaş da biraz arttırmaya çalışıyor. Tam bilmiyorum ama 5-6 bin olabilir orada da. Yani şimdi böyle de bir şey var. Bak, o seçkinciliği bir şekilde elinde tutmak istiyor. Şimdi bu son seçimde dün gece yaşanan hadise şu. Şey res çekiyor. Başkan Cengiz Bey. Mustafa Cengiz. Diyor ki hadi düşürebiliyorsanız düşürün diyor. O sırada da bu liselilerin şeyleri geliyor yine. O yönetim kurulu genel kurul onayları onaylamıyorlar. Onaylamayınca bunlar da çok az bir oy farkıyla yani katılan sayısı da bir 600-700 kişi yani 2000 kişilik grup içinde. Onlar orada bir 10 farklı şeyi bulup şeyi ibra ediyorlar. Eski bütçeyi. Yönetimi bütçeyi ibra ediyorlar. Yönetimi ibra etmiyorlar, düşüyor bunlar. Tabii bunlar düşünce de şimdi yeni bak yansımaları çok daha ciddi gelecek bunların. Bu sefer Galatasaray'ın Ultra Aslan grubu bir şey yayınladı. Bugün sabah daha yani. Dedi ki Galatasaray Türkiye'dir. Liselilerin değildir. Falan diye evet, böyle bir çıkış yaptı.
Evet.
Tabii bunun şeyin arkasında o Galatasaray Eğitim Vakfı'nın arkasında İnan Kıraç var.
Koç var yani.
Yani koçun damadı.
Evet.
O da şeyde yani herkes bilir ki İnan Kiracı'nın desteklemediği hiçbir şey Galatasaray'da kolay kolay olmaz. Yani böyle de bir şey var.
Başkanınız da yuhalayan onlar değil mi? İlk Ali Sami'ye.
Ya o bir şey. Toplum psikolojisi. Tabii onların içinde de o şeyler vardır. Mesela.
Yok o para verdirdi falan filan diye konuşuldu Mehmet abi. Basına yansıdı bunlar. Yani.
Ya büyük bir 30-40 bin kişinin içinde bir toplum psikolojisine iyi bakmak lazım. Orada bir şeye gelip de belki ben şunu söylüyorum. Eğer orada 10 bin kişi yuhalamışsa bunların belki meseleden 9500'ün haberi yoktur yani.
Evet evet.
Onun için söylüyorum. Bir toplum psikolojisiyle oluyor.
Şey mesela son. Fenerbahçe'nin maçlarından bir tanesinde bayağı şey getirdiler yani.
Tekbir getirdiler. Evet,
yani.
Evet.
O da mesela değil mi?
Orada da bir şey mesela. Orada da şeylerin bak tribünlerin kale arkaları var ya.
Evet.
En ateşliler oradadır. Fenerbahçe'nin de kale arkasındaki daha muhafazakar yapıdadır. Galatasaray'ın da Ultra Aslan'ı daha muhafazakar yapıdadır. Oraya gitmeyenler diğer kale arkasına giderler. Yani böyle bir ideolojik ayrım da mesela şeyi onlar başlatır. Bu tip salavatı vesaire. Onlar da başka sloganları başlatır. Ama bizde öyle stat hepsine de uyabilir.
Evet,
o da
evet.
Başka bir hikaye.
Evet, evet.
Ya, Ultra Aslan muhafazakar bir grup.
Tamam.
O manada. Yani çocuklara bakıyorsun şey falan ama en azından yönetim kademesi muhafazakar, bayrak sevgisi, din sevgisi, cami bilen adamlar. Yöneticiler bazında söylüyorum
evet,
bunu.
Evet.
Fenerbahçe'de de öyledir. O ateşli grup. Diğer taraf hatta sol açık diye bir şey kurdular Fenerbahçe'de. Onlar da biraz daha böyle şey tandanslı.
Solcu.
Diğer tarafta gibi
evet,
mesela.
Tamam.
Ha bu bence bu kötü bir şey. Yani stat ideolojikleşiyor. Ve stat böyle ayrımlara tabi oluyor.
Eskiden beri Mehmet abi ben özellikle 80'li yıllarda bir birikim dergisi şimdi bu hatta 90'lı yıllardan sonra özellikle demir perde yıkılıp da komünizmin ve Marksizmin bir insanlık ideali olamayacağı ortaya çıkınca
evet.
Bizim entelektüel solcular yani entelektüel orada tırnak içerisinde ciddi böyle bir kafa yormaya başladılar. Bu iş nasıl olacak falan filan diye. Ümit bağladıkları yerlerden bir tanesi o devrim hayali var ya. Evet. Tribünlerdi. Futbolun baya baya ciddi bunlar ideolojisini yaptılar yani. Oralarda biz nasıl var olabiliriz? Oralarda nasıl bir toplumsal hareket çıkar mı buradan tarzında? Ben hatırlıyorum o tür sayılar yapmışlardı dergilerde. Dolayısıyla tribün hep birileri için. Bak bu siyasi iktidarlar eğer istibdat rejimlerine dönmüşse oralar için halkı böyle bir şekilde oyalamanın yeri olmuştur. Hakeza ideolojiler için kendilerine yönelik bir takım toplumsal kitlesel hareketleri. Şimdi Gezi'de bile oraları organize etmeden
tabii,
mi Mehmet
tabii, abi? Tabii. Gezi'de o grupları devreye soktular. Ve bazı şeyler daha ciddi devreye girdi mesela. Orada bizim söylediğimiz o gruplar yine arkada kaldı. Mesela
yani tavır koydular yani.
Evet, çarşı grubu daha çok girdi o işlere.
Tabii o girdi. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu.
Gibi. Yani tamam bunlar ideolojik olarak da kullanılıyor. O çocuklar da zaten kullanılıp kullanılmadığının farkına varacak vaziyette değil çoğu. Yani çok kolay provoke
zaten
de edilebiliyor.
Öyle oldu için
yani
biraz da. Evet.
Hatta bir şampiyonluk kaçtığında mesela bayağı bir yakma yıkma hadiseleri oldu. O bir FETÖ projesiydi yani. FETÖ'ye tepki gösterirken adam senin işine geleni yapıyor. Bakıyorsun içinde işte bazı adamlar çıktı. O şeyi Kızıl Toprak'ta benzinciyi yakmaya çalıştılar vesaire falan filan. Statta yangınlar çıkardılar. Hepsi bir şeymiş. Bir provokeymiş yani. Yani o iktidarı büyük bir Fenerbahçe taraftar grubuna muhalif etmekle alakalıymış mesela.
Evet, evet, evet.
Ya sonradan tabii ortaya çıkıyor bir takım şeyler. Çünkü onlar çok çabuk provoke olabiliyorlar. Zaten sinirlenmiş, maçı kaybetmiş, şampiyonluk kaçmış. Birden bir gazı veriyor işte falan filan diye hepsi böyle bir muhalif hale geliyor birdenbire.
Evet, evet.
Gibi bunlar çok oynanıyor. Ha şimdi buradaki meseleye gelelim. Buradaki mesele aslında diyorlar ki ya işte bu biraz daha hani Albayrak da var. Albayrak da Rizeli bir adam biliyorsun. Mustafa Cengiz de Kilisli bir adam, Antepli bir adam. Bu ikisi de Galatasaray mezunu değil.
Bonşör değil bunlar yani.
Bonşör gibi görünmüyor ama neticede bilemiyoruz. Yani çok da hani bonşör değil deyince böyle şeyden çıkma bir halkın adamı tavırları da yok doğrusu.
Doğru evet.
Yani fakat Dursun Özbey'i yine o liseliydi Dursun Özbek. Biliyorsunuz yine o da bir bu böyle bir şeyde ibra edilmediği için başkanlıktan oldu. Yine bu liseliler Dursun Özbey'i devirdiler. Yerine Mustafa Cengiz'i seçtiler. Şimdi yine aynı adamlar Mustafa Cengiz'i deviriyorlar. Yani diyorlar ya hani ya işte bu liseliler bunu yaptı falan. Ya liseli Mustafa Cengiz gibi yani low profil bir adamı getiren de yine onlardı.
Peki dertleri ne Mehmet abi?
Dertleri kendi şeylerini kaybetmemek bence etkilerini. Yani bunu da bir ders vermek. Zaten eskiden beri söyleniyordu. Yani bir başka bir aday var şimdi çıkar o. Birkaç şeyden bahsediliyor. Tam böyle onların klasik beyaz tipli bir şey çıkar. Fakat bu nereye evrilir onu bilemiyorum yani. Ve netice bir de şu lig en kızgın zamanı 7-8 hafta kalmış. Hala bir şampiyonluk şansı olan bir takıma böyle bir hareketin yapılması nasıl bir tesir altına bırakır insanları onu da bilmiyorum yani.
Burada tabii şöyle ilginç bir şey de var. Şampiyonluğa en yakın takım da bizim bütün bu konuştuklarımızın dışında yepyeni bir olgu yani Başakşehir.
Evet, o da başka bir hikaye. Başka bir case study yani.
Hakikaten yani o da çok ilginç bir şey çünkü.
Evet.
Başakşehir bir anlamda son 15 senenin Türkiye'sidir bana göre. Yani olgu olarak da, simge olarak da, yer olarak da, destek aldığı destek itibariyle de.
Ben öyle düşünmüyorum.
Nasıl düşünüyorsun Mehmet abi?
Halk desteği yok bir defa Başakşehir'in.
Ya Başakşehir'i de bayağı güzel.
Halbuki sen o atfettiğin şeyin tamamen altında halk desteği vardır.
Şöyle ama bu bir tribünsel destek olmasa bile.
Olsun.
Sonuçta bir şey var o Mehmet abi.
Olsun.
Burada.
Yani o önemli bir şeydir yani bana göre. Böyle saman alevi gibi gider gelir yani. Kadim şeyler. Yani o taşıma suyla değirmende dönmez hocam ya.
Yani şimdi. Ama
yanlık başarılar gelir ama bak Osmanlı spor örneği. Tamam, yani,
evet,
aynı örneği veriyoruz.
Evet.
Yani
bir
veya
anda
bir
söndü.
Belediyede bir adam belediye imkanlarını ciddi kullandırdı. Şehirler vardır. Antep böyleydi bir zaman. Kocaeli böyleydi. Bak Kocaeli Spor, Antep Spor değil mi? Ne kadar şey UEFA'ya gidecek, şampiyonluğa oynayacak seviyeye gelmişlerdi. Birden o destek çekilince ve bunlar CHP'li belediyelerdi. Safa Sirmen'le şey yaptıydı bunu. Oradaki Doğan şimdi de adaymış gerçi o Antep'te.
Evet.
Eski şey.
Celal Doğan.
Celal Doğan değil mi? Ben tamam. Bunlar ben biraz fiktif bakarım hadiseye. Şöyle bir durum var ki bu evet sizin de ifade ettiğiniz gibi böyle bir takım ayrım, mücadele vesairelerin kulüpte de bunlar yaşanıyor. Yani koçla yıldırım mücadelesi de bize bir şey anlatıyor.
Evet, evet.
Daha belki şeylerdi. Burada da bir mücadele var. Bu da bize bir şey anlatıyor.
Tamam. Bunu birazdan tekrar konuşmaya devam edelim Mehmet abi. Hayrola birazdan devam edecek efendim. Hayrola tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan. Kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'da. 105.0'da Ankara 104.9. Birçok yerde dinleniyor artık Mehmet abi. Hamdolsun.
Öyle
Erkam
mi?
Radyomuz evet.
Ne güzel.
Çok böyle...
Türkiye'nin genelinde dinleniyor artık.
Evet,
ulusal
evet,
bir yayın oldu.
Ulusal yani. Bir.
Zaten milli bir yayındık ve ulusal bir yayın haline de geldik.
O noktada bizim programımız her pazar 19'da efendim. Tekrar da çarşamba olmak üzere.
Gelecek hafta olacak mı hocam? Tam seçim sonuçlarının hazırlandığı saatte.
Güzel. Şimdi ben onu aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim diye kararsızdım. Çünkü çarşamba günü dinleyecek olan arkadaşlarımız da dinleyicilerimiz de.
O tekrarlı zaten. Yani evet. Pazar varsa çarşamba da var.
Önümüzdeki pazar tam böyle seçim sonuçlarının alınmaya başlandığı vakit olacağı için Mehmet abi bize herhalde ihtiyaç
evet.
olmaz.
Evet.
Çünkü zaten herkes bir şekilde duymak isteyeceği şeylere kulağını kabartacaktır. Biz istenmediğimiz yere durmayız Mehmet abi.
Doğru söylüyorsunuz. Çok da şeye karışmayalım,
karışmayalım
yani insanları.
Karışmayalım. Aynen.
Bir tercih altında bırakmayalım hocam yani biz. Değil mi?
Yani evet doğru seçime yazık olmasın yani.
Evet evet. Yani burada da şeyimiz... Tercih edilmeme korkumuz var.
Yok onu o konuda söylemiyoruz o kadar. Evet. Dolayısıyla biz kıymetli dinleyicilerimizi seçim sonuçlarıyla baş başa bırakalım. Veya dinlemek noktasında bizi tercih edenleri...
Açsınlar, arşivleri dinlesinler.
Evet, evet, onlara da öyle söyleyelim. Mehmet abi ilk yarıda biraz bu Galatasaray'daki son olan hadisenin... Yani yönetimsel ibrahın olmamasından kaynaklanan bir yönetim düşüşünün... Evet. getireceği sonuçları konuşmuştuk. Bunlar tabii sonuçta bir futbol kulübünün Türkiye için ne anlam taşıdığını ortaya koyması açısından önemli tespit ama oradan bizim aslında bütün Türkiye için veya dünya için belki sosyolojik anlamda, toplumsal anlamda bir ders çıkartabileceğimiz bir orada şey var. İlginç bir nokta var. Evet. O da hayatta bir mücadele olmuş. Bu işte Galatasaray örneğinde kendisini böyle bir elitlik ya da işte efendim seçilmişlik bir tür efendim üstü olmanın veya bir şekilde başkalarının bildiğini bilmemek bilmediğini bilmekten ya da sahip olduğuna sahip olmaktan kaynaklanan bir tür rüçhaniyet duygusuyla biz ve onlar şeklinde bir ayrıma gitmeleri ve bunun da işte yönetimde bizim adamımız değil bu dolayısıyla biz bunu deviririz. Şimdi siyasette tam böyle bir şey aslında yani siyasette belli iddiası olan insanlar birilerini dışlayarak aslında siyaset tamam. yapıyorlar. Yani siyaset dediğimiz olgu aslında bir tür kendini tarifle başlıyor ama sen kendini tarif ederken aslında birilerini de yani dışındaki birilerini de tarif etmiş oluyorsun.
Birilerini de öteki yapıyorsun yani
öteki
aslında.
Yapmış oluyorsun. Dolayısıyla öteki ile mücadele bu noktada hep gündemde oluyor. Bir mücadele yani son tahlilde. Hayat zaten bir mücadele ama siyaset bunun çok daha keskin bir şekilde hissedildiği ve görüldüğü bir yer. Şimdi Galatasaray örneğinden yola çıkarak aslında bu elitlerle elit olmayanlar arasındaki mücadelenin biz her boyutta. Bakın Türkiye'nin belki son 100 senede yaşadığı sıkıntı da bu. Yani birileri dünyanın sahipleri, efendileri işte yüzyıllar boyunca dize getiremedikleri bir gücü nihayet dize getirmiş olmanın vermiş olduğu bir efendim sarhoşlukla diyelim veya bir tür üstünlükle o üstünlüğün vermiş olduğu bir tür imtiyazla geldiler ve dediler ki işte siyaseti bunlar yönetsin, ticareti bunlar yönetsin, işte diplomasiyi bunlar yönetsin, bir takım sınırlar çizelim evet. bunlara, o sınırlar içerisinde kalsınlar ve dolayısıyla bu böyle devam etsin.
Evet.
Etmesin dediğiniz yerde sopa yediniz veya bir şekilde sindirildiniz. Şimdi son tabii önümüzde bir hafta var seçimlerle ilgili de belki hani biz de bir şeyler söylemek durumunda olabiliriz. Ama son tahlilde elitlik hep bir hani bu siyasete sahip olmanın, paraya sahip olmanın, yetkiye sahip olmanın bir yolu olarak görüldü.
Evet.
Elit olmak bir tür seçilmiştik. Aslında hep böyle ipleri yöneten, kurguyu kurgulayan bir şekilde ortalığa düzen veren insanların sanki böyle bir imtiyazı gibi, hani suyun ötek yakası gibi alttan birileri oraya sıçrayıp da geçebildiyse ilginç bir şekilde kendi kalamadı, onlardan oldu yani.
Evet.
Ve bunlarda da çok büyük bir maharet var. Çok güzel seçiyorlar, devşiriyorlar ve kendileri yapmakta o noktada ciddi şey yapıyorlar.
Aslında maharet sergiliyor. Kolay olanı yapıyorlar. Çünkü kolay olan insanların bir takım menfaatlere ulaşma güdüsüdür ve isteğidir ki bunu önüne verdiğinde çoğu insan da zaten oraya meyleder.
Evet.
Zor olan bunlara sınır koymaktır. Elitlik manasında söylediğiniz hikaye de şu, bizde de var elitlik, Kur'an'da da var elitlik. Fakat tek bir ölçü var burada.
Takva.
Takva.
Evet.
Şimdi takva da aslında tam da o dünyevi şeylere sınır koymakla olur. Evet. Aslında bir tenakuz var ve bu manada da çok ayrı şeyler bunlar. Ama ben bunu şunu kastetmiyorum hocam mesela. Bir eğitim de bir eğitilmişlik de bir elitliktir. İyi eğitimli olmak da böyle bir şeydir. Kabiliyet de bir elitliktir. Yani sanata kabiliyet, spora kabiliyet de bir elitliktir. Fakat bu bizim söylediğimiz elitliğin içinde bunlar da var. Sporcu ol ama ahlaklı bir sporcu ol. İş adamı ol ama hakperest bir iş adamı ol. Siyasetçi ol ama adil bir siyasetçi ol. Bunlar takvanın gereği. Oradaki bizim o üstünlük sıfatlarında dahi bir takva meselesi var. Şimdi bunları bunlarla meczetmek. Ama sen dersen ki ben bir iktidara göz koydum, ben bir paraya göz koydum, ben bir makama göz koydum, vur kır parçala bu maçı alırım, bu takvaya uymaz. Takvaya uymazsa zaten öteki olursun. Ne şeyle yaparsan yap. Oraya koyduğunda, avuç şeylere koyduğunda sen orada yolda kalırsın aslında. Biz zaten ötekiler ve diğerlerini böyle ayırmak lazım. Ölçüye uyanlar ve kendi hedeflerine ulaşmak için hiçbir ölçü tanımayanlar.
Evet evet, bu çok önemli bir ayrım.
Elitlik manasını ben bunu görüyorum aslında. Bazen birbirinin içine de girer bu. Adam buraya gelir, evet takva ölçüleri falan ama bir bakarsın hiçbir şey kalmamış. Bu da bizden değildir
evet.
O manada.
Evet.
Öteki tarafta da bir bakarsın işte demin söyledik. Hakperestlik adına adam yani bir peygamber hadisi söyleyecek ki o peygambere inanmadığı halde bir saygı duruşunda bulunacak ve başını kapatıp orada bir saat bekleyecek. Bence bu da bir elitliktir. Ama takva düzeyinde bir elitliktir.
Erdem düzeyinde
evet,
diyelim.
Evet,
erdem
diyelim ki yani ben de ona bak. Bir adamın adil olması takvadır hocam. Yani inanmasa da adil hareket etmesi onun aslında Allah'ın kurallarına uygun hareket etmesini getirir
fıtrata ki. Fıtrata uygun diyelim.
Evet, evet fıtrata uygundur. Belki iman meselesine tartışılan bir şey. Fakat bunun ona faydası vardır.
Evet evet.
Hem
İnşallah.
Dünya açısından bak hem de ahiret açısından bunu çok görmüyoruz. Ahiret açısından da vardır. Hesaptan düşerler. Değil mi hocam?
Evet evet.
Hesaptan düşerler. Sen bir Allah için yaptığın bir şeyi, insan için yaptığın bir şeyi, toplum için yaptığın bir faydayı Cenab-ı Hak oradan hesabından düşecek. Boynuzlu keçi boynuzsuzdan hakkını alacak. En küçük bir iyilik ve en küçük bir kötülük karşılığını görecek. Ama bu iman düzeyinin neresine taalluk eder? Biz bunu bilmiyoruz. O hesapta orada. Bu manada da bir şey var. Bizim demek ki aslında fıtratın kabul ettiği her şeyi insanların önüne koyduğumuzda bunları kabul edebilecek seviyedeler. Çünkü fıtratının gereği budur.
Şimdi bu şey ayeti vardır Mehmet abi. Elest bezmindeki hani evet. O meşhur bütün ruhları bir araya topladı Cenab-ı Hak. Dedi ki işte ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki sen bizim Rabbimizsin. Şimdi bunu bazı müfessirler tartışmışlar. Ya bunu hatırlayan yok. Yani böyle bir şeyi Kur'an-ı Kerim bize söylüyor ama ben bu sözü ne zaman verdim yani? Böyle bir sözü ne zaman evet. verdim diye bunu tartışmışlar. Bir kısmı yok böyle bir şey olmuş sen hatırlamasan da bak Kur'an-ı Kerim söylüyor demiş. Birinci izah bu. İkinci izah da şu. İnsanın kendisine verilen akıl, fıtrat, o vicdani temizlik, duruluk. Evet. Yani hiçbir efendim bilgi gelmese bile Allah'ın var olduğuna ve dolayısıyla onunla kendisi arasında bir tür sözleşme oluşturabileceğine dair bir asla fıtri anlayış ve algı var.
Evet.
İşte budur demişler o fıtrat. Yani siz kendi başınıza kalsanız bunu Robinson Crusoe örneğinde evet. ya da bizim İslami kaynaklarımızı Hay bin Yaksan ya da Hazreti İbrahim'in örneğinde de hep anlatır kitaplar. İşte tek başına kaldığı zaman herhangi bir efendim şey yok.
Kitap ulaşmamış, peygamber ulaşmamış.
O kendi kendine Allah'ın varlığını bulabilir. Evet. Bütün bu alemi, bu kainatı, bu muhtişamla yaratan bir muhteşem varlığın varlığına ikna olabilir. Sonra akabinde kendi yerini de bu anlamda tanımlayabilir. Ve fakat bunun nasıl ifade edileceği, vazifenin nasıl ifade edileceği noktasında peygambere muhtaç.
Evet.
Ama Allah'ı bulmak noktasında fıtratta Allah kendisine böyle bir şey yerleştirmiş. Şimdi bu işte belki de tam o bize hani andını hatırla dediğimiz, ahdini hatırla dediğimiz o aslında mekanizma içimizdeki. Şimdi aslında birazcık belki hani Yeni Zelanda'da gördüğümüz de bu. İnsanlar da o vicdanın böyle bir tür ayağa kalkması. Hani ya el ele tutuştular camileri, böyle bir koruma kalkanı içerisine aldılar.
Yeah.
Ondan sonra o hoca efendiden Allah razı olsun ne güzel okudu mecliste, Yeni Zelanda meclisinde. Yeah. O ölülere, şehitlere ölü demeyiniz. Onlar efendim Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Ondan sonra onlar Rablere katında diridiler fakat siz bilemezsiniz. Sizi biz birazcık maldan biraz candan eksiltmeyle efendim deneriz. Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve Allah'a döneceğiz derler. Ne kadar güzel seçmiş o ayetleri. Okudu ve milyonlarca insan bunu bu şekilde
tercümesiyle de dinledi.
Evet, evet. Yani orada da vicdanlar harekete geçti diye düşünüyorum. Tamam, bir azgın güruh hep böyle şey yapacaktır yani.
Ya bizde bile adam nüfus kağıdına neyse ne, adı neyse ne. Keşke bizim camilere de gelseler bunlar ya, bu adam
cuma,
gelse cuma diye olmadı mı?
Aynen,
ya cuma temizliği yapsa demedi ya, mi ya adam?
Aynen aynen.
Ya. Hangisi sana daha yakın bu adama?
Evet, evet.
Hangisi daha takva ölçülerine uyuyor
i̇şte,
o manada?
Bu çok güzel
hakikate
bir şey.
Hakikate yani. Uyuyor.
İşte tam bu nokta işte insanın vicdanıyla, fıtratıyla baş başa kalıp da kendi kendisiyle baş başa kalması anlamına geliyor bu zaten. Doğruyu bulabilecek noktada olduğunu gösteriyor. Biz bu insanların bu yetilerini medyanın ya da bir takım böyle işte bu kalbi taşlaşmış insanların manevralarıyla bunun önünün kapanmasına fırsat vermemeliyiz.
Evet.
Hakikaten oradan hep bir yolu bulup onlara bir şekilde ulaşabilmenin, dolayısıyla kendimizi anlatabilmenin ve kendimizi de hakeza bu vicdani ve fıtri tarafı dumura uğratmamanın hakikaten bir çaresine bulmalıyız diye düşünüyorum Mehmet abi.
Hocam bizim bir tebliğ anlayışımız var değil mi? Yani bu da bize peygamberimizin bir mirasıdır yani. Tebliğ peygamberimiz başlattığı bir şeydir. Hem sünnettir hem farzdır yani üstümüze bunu söylemek ve yapmak. Ve hakikaten bunun için varız. Şimdi bu tebliğ duvarlarının da kapanmaması lazım.
Kesinlikle öyle.
Yani kapanırsa biz aslında gerçek vazifemizi yapmamış oluruz.
Evet.
Bizim görüşümüz ister bir bilim yap, ister bir meslek sahibi ol, ister siyasete gir, isterse başka bir yerde. Vazifen tebliğdir ve bu devam eder. Aslında bunları daha etkili yapmak için yaparsın. Her ne yapıyorsan. Yani bizim bazen derler ki, yani bu dünyada gayen ne ya? Bu dünyaya niye geldin ki yani? Ya bu dünya biz kulluk için geldik. Birinci vazifemiz bu. Kulluğun en büyük özelliği de tebliğdir. Tebliğ ne? Bilmeyene öğretmektir. Belki sensin onun orada. Cenab-ı Hak senin üstünde bir vazife veriyor onun hidayete ulaşması noktasında. Ya abi diyor adam cehenneme inanmıyor ya. Ya adamın cehenneme inanmaması önemli değil. Sen cehenneme inanıyorsun. Sen biliyorsun ki o adamı o inancından vazgeçirmezsen senin inancına göre o cehenneme gidecek. O şu anda nereye gideceğini bilmeyebilir.
İşte bu tam şahitlik Mehmet abi. Biz hepimiz şahitlik için geldik bu dünyaya. Allah kendisi için de şehid Allahu ennehu la ilahe illahu diyor. Yani Allah da kendisinin tek varlık olduğuna, tek ilah olduğuna şahit oldu. Şimdi Allah şahit oluyor. Peygamberler şahitler olarak çağrılıyor. Melekler şahit, insanlar şahit. Şahitliğin en yüce formu da şehitliktir. Yani şehit, şahidin mübalağasıdır. Yani o kadar böyle bir şahit oluyor ki bütün hücreleriyle, her şeyiyle. Yani kendi canından vazgeçme noktasındaki bir şahitlik o. Yani o kadar meselenin farkında ki, hakikati o kadar içselleştirmiş ki, canını veriyor yani.
Evet.
Şehitlik böyle bir şey, şahitliğin en üst düzeyi. Dolayısıyla bu insanların şahit olması lazım. Neye? Ya bunlar güzel Müslümanlar. Bunlar belli bir ideal, bir dava için yaşıyorlar. Ölmek ya da öldürmek gibi bir dertleri yok öncelikli olarak. Evet. Öncelikli dertlerine ihya etmek, diriltmek yani. Ve sonsuz bir hayata inanıyorlar. gelin hep beraber gideceğimiz bir cennet yurdu var, bir selamet yurdu var. Bunun efendim bize çağrısını yapıyorlar diye şahit olmak ve şahit ettirmek yani mesele.
Hocam bir de buradaki mesele, yani insanlar bazen çok karıştırıyorlar. Bu da bu ideolojik şeyler, gruplaşmalar, kutuplaşmalar vesaire, bunları daha da kalın hale getiriyor. Mesele burada adamın fıtratı, sizin dediğiniz gibi en büyük şahit adamın fıtratıdır.
Evet.
Ve kalbi etkileyecek hiçbir şey değildir. Bak dikkat et. Kalbi etkileyecek bir insan değildir. Evet. Onun bir sahibi var. Kalbe hidayeti getirecek sadece Allah'tır. Her kim olursa olsun. Bizim vazifemiz ne peki burada hocam? Biz örtüleri kaldırmakla yükümlüyüz. O kalbin üstündeki örtüyü kaldıracağız. Hidayeti getiren getirecek zaten. Tamam mı? O örtülerle evet. muhatabız biz.
Evet.
O örtülerle, o kalın örtülerle uğraşmak durumundayız. Ya adam diyor, yani işte sen, ya rızkı Allah verir, bak böyle böyle. Diyor ki, ya ben ona inanmıyorum ki. Ya senin inanmaman mühim değil ki. Yine rızkı Allah veriyor. Yani senin rızkını Allah veriyor. Ben buna inanmışım. Ya ben inanmıyorum. Ya tamam, yine senin rızkını da Allah veriyor. Evet. Yani bu örtüdür işte, tamam mı? Ha, o ondan sonra onu düşünmeye başladığında, ya böyle bir şey var mı? Ve bu kalbin kapısı muhakkak çalınacaktır. İmanımız bu. Hocam hiç baştan loser olarak bir adam olur mu ya? Baştan kaybetmiş, baştan küfre düşmüş bir kişi olamaz ki. Muhakkak onun kapısı çalındı. Bir şey vesile oldu. Fakat o kabul etmedi. Zaten imtihan da bu.
Evet. Şey var Mehmet abi. Nisa suresi 165. ayet var.
Evet.
Diyor ki biz diyor peygamberleri hem müjdeci hem de uyarıcı olarak gönderdik ki insanların ileri sürecek mazeretleri olmasın. Evet. Şimdi peygambere varis olmak ya da peygamberin mesajını bir şekilde taşımak eğer bütün müminlerin vazifesi ise, hem müjdelemek hem de ya bak cehennem var, yapmayın etmeyin demek, uyarmak yani. Bizim aslında en temel vazifemiz olmuş oluyor. Bu da ne için? Yarın bir gün insanlar o temsil noktasında mazeret kalmasın Allah'ın nezdinde yani. Ha, bana mesaj gelmişti. Ama şöyle bir şey sıkıntı o zaman bak. Yani bana mesaj gelmedi. Ben hep onları terörist gördüm. Ben hep onları böyle efendim kötüleyici gördüm. Hep böyle ellerinde silahla gördüm diyorsa orada bir sıkıntı var yani. Seninle ilgili bir sıkıntı var. Veya onu bir şekilde sana bu şekilde gösterenlerle ilgili bir sıkıntı var. Bunları da aşmamız gerekiyor işte. Evet. Yani o medyayla örülen duvarları, kulağımıza çekilen efendim o perdeleri yırtıp atmamız gerekiyor. Özellikle medyayla ortaya konan bu Müslümanlığı kara gösterme, teröristlerle eş gösterme faaliyeti bizim aslında belki şu an önümüze gündem olarak alıp en çok nasıl def edeceğimiz noktasında çabalayacağımız bir husus.
Kendi içimizde de öyle hocam yani. Yani sen en iç dairenden yola çık ya hocam. Senin ailendeki herkes senin kıvamında mı? En çekirdek ailenden başlayarak daha böyle hani kendi ailen, oradan akrabaların, şeylerin, kardeşlerin, eniştelerin, teyzelerin, onların çocukları, kuzenlerin, devam et. Herkes aynı seviyede mi hocam ya? Herkes aynı noktada mı?
Evet evet.
Değil.
Değil.
Değil.
Tabii.
Aynen. Yani bu da bir imtihanın gereği zaten. Doğru. Ama bizim de orada bir imtihanımız var. Bizim de bir imtihanımız var tam da orada. Yani biz bu tarih boyunca hocam örnekleri dinlemedik mi ya? Bir Müslüman adamın o takva halinden etkilenen Yahudi komşusunun Müslüman olduğunu, Ermeni komşusunun Müslüman olduğunu, yani binlerce örnek ya buna. Ta evet, sahabe evet. devrinden başlayarak. Ya bak sahabe devri peygamberi görüyor. Kur'an belki o ayetlerin indiği ayet açıklanıyor. Ya şu ayet de indi. Oradaki Medine'deki Yahudi de görüyor, duyuyor evet, değil evet, mi hocam evet, o anda? Evet. Ondan etkilenmiyor ama ondan sonra bir Hazreti Ömer'in bir tek hareketinden etkileniyor. Ya. Muamelat işte buna diyoruz. Hocam bizim üstümüze düşen buradaki muamelattır. Evet. Bunu temsil edebilmektir. Ne kadar iyi yapabilirsek o kadar bazen de biz örtü oluyoruz. Hani örtü diyor, biz örtüyü kalınlaştırıyoruz. Yani örtüyü, kalpteki örtüyü kaldıracağımıza kalbe bir örtü daha atıyoruz belki. Onun evet. da farkına varmak lazım. İnsanlara kaldırabileceği kadar şeyi söylemek lazım. Ya iş bitmemiş gibi sanki. Ben hatırlıyorum bir şeyde üniversitedeydim. Bir mevzu konuşuluyor işte, hani kantinde falan oturulur ya. O sırada da adamın biri cinnet geçirmiş. Adam artık hasta, ruh hastası. Çocuğunu kesmiş.
Allah Allah.
Arkadaşlardan biri de buradan almış Hazreti İbrahim kıssasını anlatıyor. Ya şimdi Hazreti İbrahim kıssasını anlatmanın zamanı değil kardeşim. Sen Kur'an'da kıssa mı bitti ki onu anlatıyorsun ya?
Allah.
Başka bir şey anlatacaksın orada. Anladın mı? Yani böyle de zamanı, zemini, neyin ne zaman söyleneceğini bilmek gerekiyor ya.
Evet, evet. Ya burada bizim hakikaten üzerimize çok büyük vazifeler düşüyor. Mehmet abi biz geçen bir ara bir Endonezya'ya gitmiştik hatırlarsanız.
Evet.
Endonezya'da ben bu şeyi merak ediyordum. Hakikaten o büyük. 230 milyon Müslüman var.
Ya.
230 milyon Müslüman nasıl olmuş da Müslüman olmuş? Bunun burada duyuyorduk biz hani işte özellikle Arap tüccarların oradaki
tüccar gitmiş,
çok güzel muamelelerinden falan filan. Evet. Fakat sonra bana bir oradaki profesörden bir tanesi bilimsel bir makale verdi. O gerçekten İngilizce çevirisi Endonezya tarihiyle ilgili çok ciddi bize de katkı sağlayabilecek bir şey. İkinci Mehmet diyor. Çelebi Mehmet yani bizim Osmanlı padişahımız zamanında 10 kadar alim Anadolu'dan özellikle oraya gönderilmiş Mehmet abi. Tebliğci olarak. Vali diye onlara böyle çok saygı gösteriyorlar türbelerine. Her birilerini tabiri caizse bir yere böyle özellikle göndermişler. Ve onların sadece halkın içerisinde böyle bir iyiliksever, yardımsever figürler olarak tıpkı Horasan Erenlerin Anadolu'da yaptıkları gibi yani. Böyle oralarda hayat imrarı hayat etmelerini sağlamış bir otorite. Yani o zaman görüyorsun ki hakikaten tebliğin yolu hep aynı yani hiç değişmiyor.
Ya hocam,
İyi örneklik, güzel örneklik.
Fedakarlık.
Fedakarlık ve insanların elinden, dilinden bir şey beklememek. Yani olumsuz manada da olumlu manada da yani. Ya, Allah'la muamele yapmak.
Eyvallah. Bak hocam misyonerler de böyle yapmadı mı ya?
Evet.
Misyonerler de 100 sene Afrika'da mı vardı? Filipinler'de mi vardılar? Şimdi evet, kalbim 170-80'e ulaştılar. Ya. Aynı dediklerini yaptılar işte.
Evet, evet.
Bak İslami usulde çalıştılar aslında.
Evet, evet.
Anladın mı? O muvaffakiyeti, belki o muvaffakiyet diyemeyiz ama ona. Onlara göre bir yol aldılarsa İslam'a uydukları için aldılar yani.
Evet.
O yolu da.
Daha doğrusu Allah'ın kanunları değişmez.
Evet.
Kim bu konuda zaten ayette öyledir ya insan için ancak çalıştığı vardır diye.
Doğru.
İnsan için yani. Sonuçta çalışmanın kuralını koyan da Cenab-ı Hak. Sen o fıtrata, Allah'ın koyduğu kanunlara uyarsan başarı senin oluyor. Yok Hristiyan uyarsa ona veriyor Allah başarıyı.
Ya
yani.
Başka iş içinde hocam adam bütün hayatını mesela paraya odaklamış. Her şeyle paraya fixleniyor. Allah da ona zenginlik de verebilir.
Evet, evet.
Yani o çünkü hayatı o olmuş veya bir sanat dalında. Ya adam 24 saatinin 18'ini piyanoyla uğraşıyor. Bir muvaffakiyet geliyor
tabii,
yani.
Tabii tabii. Kim diyor dünya sevabını isterse biz ona veririz. Kim de ahiret sevabını isterse biz ona veririz. Herkes her istediği veriliyor aslında yani.
Evet.
Fakat burada bir şey var Mehmet abi. Ondan da bitirelim. Vaktimiz doldu zaten de. Şimdi gün gelecek diyor. Başka ümmetlerin diyor. Sizin başınıza diyor üşüyecekleri zaman gelecek diyor. Ya Resulallah diyor biz o zaman az mı olacağız diye sahabe soruyorlar. Yok diyorlar siz. Efendimiz yok diyor yani siz o zaman çok olacaksınız. Peki biz onlara o zaman baş ederiz karşı koyarız. Hayır diyecek diyor Efendimiz. Onların diyor sizin hakkınızdaki korkusu yani sizden korkularını evet. Allah alacak. Sizin kalbinize de vehin koyacak. Vehin nedir ya Resulallah diyorlar. Vehin. Vehin diyor dünya sevgisi ve ölüm korkusudur.
Ya.
Yani biz dünyayı çok sevdik ölümden de korkmaya başladık. Bu bizim hakikaten. Şu an belki üzerinde en çok konuşmamız gereken konulardan bir tanesi Mehmet abi.
Doğru.
Öyle olunca da Allah kafirlerle, onlarla, bunlarla aynı muamele bize de gelmeye başladı.
Demek ki...
Onlar o yüzden bizden daha fazla çalıştıkları için de... Şimdi döndük başarı diyoruz ki ya biz yeterince PR yapamıyoruz. Biz yeterince efendim işte bir takım böyle hani onların taktiklerini uygulayamıyoruz. Dünyacılar kadar dünyacı olamayız kardeşim. Ama bizim olmamız gereken tek bir şey var. Kitabımızın emrettiği o dünya sevgisinden geri durmak... Ve ölümden korkmamak meselesidir.
Evet.
O yol bize ancak
İşte bu yolda neyse bu yolun umdelerini hangi yollar koyuyorsa, hangi yerler koyuyorsa, hangileri öğretiyorsa demek ki bu işleri de orada öğreneceğiz biz.
Evet, evet. Bu da son bir kapak olsun Mehmet abi. Hep böyle kapak mapak diye konuşuyoruz
kapak
ama.
Kapak değil de böyle cemile olsun diyelim.
Cemile, husni hatime olsun.
Evet, öyle olsun.
Hitamuhu misk oldu, hamdolsun. Efendim biz tekrar sizlerin önümüzdeki hafta seçim dolayısıyla programımızın olmayacağını hatırlatalım. Bir sonraki değil ondan sonraki hafta tekrar görüşmek ümidiyle de hepinizi Allah'a emanet edelim. Hayırlı akşamlar efendim.